Ayrım 12 sayfa 94. Bu hastanın bir rüyası kayda değerdir. Rüyasında iyi giyimli olduğunu ve kolları arasında çıplak bir bebeği tuttuğunu gördü. Yüzü hoş ve esmer olan bu bebeğe "Sana bakamam, seni terk etmeliyim," dedi. Bebek şöyle yanıtladı: "Evet, haklısın." Bunun üzerine hastam rüyasında ağlamaya başladı ve yanından bir adam geçti. Ama o görülmemek için başını çevirdi. Oysa adam onu görmek istedi ve ona baktı. Bebeğin çıplaklığından çocuğu olamayacak kadar yoksul olduğunu söylemek istemişti. Kız kardeşi zengin bir adamla evlenecekti. Oysa onun yalnızca kendi giysilerine yetecek kadar parası vardı. Bir çocuğun giysilerine ayıracak parası yoktu. Bebeğin esmer teni onun sağlıklı bir çocuğu olabileceği anlamını taşıyordu. Ama rüyadaki çocuk herkesin onun çocuğunun olmasının olanaksızlığını görebileceği konusunda ona hak vererek onun içini rahatlattı. Bu hasta o sırada kendisini çok iyi hissettiğini söylemişti ama gece ve gündüz kalp çarpıntısı çekiyordu. Bu da çocuk yapamamasından ötürü zayıf kalbinin onu bağışlatacağı fikrine sıkı sıkıya sarılmış olduğunu gösteriyordu. Çocuk yapma düşüncesini aklından bile geçirmeyecek kadar bencil ve yaşam sahnesinin orta yerinde kalmak için aşırı istekliydi. Üstelik çocuğu potansiyel bir rakip gibi görüyordu. Çünkü onun bebeklik yaşamının trajedisi bebek yaşındaki kız kardeşiyle rekabet etmek olmuştu. Rüyasında onun yanından geçen adam ben olmalıydım ve onun başını çevirmesi benimle tümüyle açık yürekli olmayı istememesinin bir işaretiydi. Onu suçlayacağımdan korkuyordu ve toplumsal duygusunun gelişmesini isteyeceğimi bildiğinden bir çocuk sahibi olmasını önereceğimi düşündü. Bir kadının çocuk yapması ya da yapmaması gerektiği kararı tümüyle kendisine ait olmalıdır. En azından benim kişisel inancım budur. Toplumsal ilgisi ya da çocuk sevgisi olmayan bir kadını çocuk yapmaya zorlamakta bir yarar görmüyorum. Çünkü kadının onu kötü yetiştireceği hemen hemen kesindir. Bu gibi vakalarda kadının toplumsal bir uyum edinmesini sağlamayı yeğlerim. Ve onun ancak bundan sonra başka birisinin telkini ya da baskısı olmadan çocuk sahibi olmayı isteyeceğine inanıyorum. Aşkı dışlayan bir kişinin libidosunu bastırdığı Freudçu psikologların neredeyse değişmez bir kararıdır. Ya da bu önceleri öyleydi. Ama bu dışlamayı bireyin üstünlük amacına bağladığımız zaman bu hem teşhis hem de tedavide büyük bir ilerleme anlamına gelir. Eğer sevişmenin normal olasılıklarının dışlanması çok ısrarlı ve inatçı bir biçimde ise, bu her zaman kişinin başka ilişkilerinde de nevrotik olduğunun ve toplumsal davranıştan daha geniş çaplı bir kaçınma nedeniyle evliliğe toplumsal bir zorunluluk gözüyle bakmasını istemediğinin bir işaretidir. O zaman aşk sorunu karşısındaki kararsız ya da kaçamaklı bir tutum ya da aşk ilişkilerinde doğal olmayan bir eğilim görürüz. Bunların her ikisi de bireyin prototipik gereksinimleriyle konumunun olanakları arasındaki ilişkiyi anlamaktaki bir yanlışlıktan meydana gelir. Daha iyi bir anlayış, daha iyi bir davranışı ortaya koyacaktır. Çünkü kişisel amaçlar ulaşılamaz değildir. Ya da onlara ancak bir yolla ulaşılabilir denemez. Oysa her ulaşma yolunun kendine özgü olan zorunlu yükümlülükler sırası vardır. Nevrotik kişi tutkularının zirvesine giden en zor, ıssız ve kullanışlı olmayan yolu seçmenin bedelini ödemektedir. Oysa daha kolay ve daha iyi yollar vardır. Bu anlamda prototipin bireyin yaşamı üzerindeki egemenliğini hiçbir zaman bırakmadığı söylenebilir. Ama onun yasasına uymanın çok daha iyi yolları vardır. Aşk sorununa toplumsal davranış sorununun en kişisel ve organik olarak saptanmış türü gözüyle bakmalıyız. Hataların sürekli olarak düzelticisi görevi yapan bir görüş. Bireysel psikolojinin bu görüşü bize kesin olan bir gerçeği bağışlamayabilir. Bu görüş bize yuvarlanmakta olan bir taşın yolunu hesaplayabileceğimiz doğrulukta bir evliliğin geleceğini şimdiden görmemize yardımcı olmayabilir. Ama taş gerçek dünyasındadır. Oysa biz insan hataları aleminde yaşarız. Yöntemimiz büyük hataların küçükleriyle yer değiştirmesinde bize yardımcı olur ve bizim geçerli nedenimiz başkalarının amaçlarına kusursuz olmasa da toplumsal yönden onlarınkinden daha iyi olan bir yolla yaklaşarak bu hataların giderilmesine genellikle yardımcı olacağımıza inanmamızdır. Ruh dünyasında inançlarımızın ötesinde bireysel bir yönelim ilkesi yoktur. Gerçek inançlarımızın sonuçları çok büyük olur. Büyük hatalar nevrozlar yaratabilir ama küçük hatalar neredeyse normal olan bir kişiyi ortaya çıkarabilir. 5. Bölüm: Nevrotik Yaşam Tarzı ve Psikoterapi. Biri için kendisini tüm bedeniyle ifade etmesi doğaldır. Bu nedenle bir kişinin hareketlerine, nasıl yürüdüğüne, oturduğuna, gülümsediğine ya da kıpırdadığına bakmak, onun söyleyeceklerini dinlemekten çoğu zaman daha çok bilgi sağlayıcıdır. Daha ileri giderek bunu semptomların değerlendirilmesinde kullanabiliriz. Örneğin kusmak, kusan insanın razı olmak istemediğinin bilinen bir işaretidir. Bu başka bir kişiye karşı saldırı ya da bir yaklaşımı geri çevirmedir. Bayılma da kişinin kendisini içinde tümüyle çaresiz gördüğü bir durumun etkili bir biçimde reddedilmesi olabilir. Eğer kekemeliğe kolayca fark edilmeyen ve bazı bilinmez organik bozuklukların neden olduğuna inanıyorsam, bir kekemeyi nasıl tedavi edebilirim? Kekemenin başkalarının arasına katılmak istemediği ve yalnız olduğu zaman genellikle gayet düzgün konuştuğuyla ilgili elimde yeterince kanıt vardır. Hatta o kusursuz bir biçimde okuyabilir ya da şiir söyleyebilir. Bu nedenle onun kekelemesini ancak başkalarına karşı tutumunun bir ifadesi olarak yorumlayabilirim. Böyle olmakla birlikte Amerika'da yaygın olan kekemeliğe solak çocukların sağ ellerini kullanmaya zorlanmalarının neden olduğu inancında biraz haklılık payı vardır. Ama bunun nedeni yanlış yöntemlerin kullanılmasıdır. Ve bunlar çocuğu yıkıcı eleştiriye bir tepki olarak antisosyal yönden ön yargılı yapar. Mekanik ve rekabetçi bir öğretim yöntemi solak çocuğun kendisine alıştırmasını güçleştirir ve çocuk buna öğretmenlerini kaygılandıran ya da sinirlendiren peltek bir konuşma biçimiyle karşılık verir. Çocuklara sağ ellerini kullanmalarının öğretilmesi gerektiğiyle ilgili fiziksel bir neden yoktur. Sağ elli bir kültür içinde yaşadığımızdan ötürü yaşamın ileriki dönemlerinde solaklık aşağılık bir konum olarak hissedilebilir. Birçok teknik ve ticari görevde, hatta toplumsal yaşamda solaklık göze çarpan bir sakatlık ya da engel olabilir. Ama sağ elli bir dünya için bu kişilerin eğitilmesi doğru olan yöntemle yapılmalıdır. Çünkü onlar hakları korunması gereken büyük bir azınlık grubudur. Yaşamın başlangıcında solak çocuğun güçlükleri mutlaka daha çoktur. Çünkü çoğunlukla gariplik anlaşılmaz ve suç sakar olmaya yüklenir. Bu durumdaki bir çocuk ellerini kullanmasındaki kusuru evdeki ve okuldaki tüm öteki güçlüklere bağlar ve ilginin kendisine aşırı merkezlenmiş olduğu bir depresyona girer. Bu nedenle solak çocuklar çoğunlukla dünyanın tehlikeli bir yer olduğu hissine kapılırlar ve ötekilerden daha çok nevroza yakalanmaya açık bir duruma gelirler. Tüm insanların %35'inin solak olduğuna inanıyorum ve bunların çoğu bunun bilincinde değildir. Solak olan kişiyi saptamanın birkaç yolu vardır. Bunun en iyi bilineni, en kolay olanı söz konusu kişiden ellerini sıkıca birbirine kavuşturmasını istemektir. Solak olan kişi içgüdüsel olarak bunu sol baş parmağı sağ baş parmağının üzerinde kalacak şekilde yapacaktır. Solak olan kişinin sol kaşı sağ kaşından daha yüksektir ve bedeninin tüm simetrisi sol yanda daha çok gelişmiştir. Bebeğin beşikte bile sol yanını sağ yanından daha çok kullanmaya eğimli olduğunu görebiliriz. Bu çocuklar için sağ elli olmaya uyum oldukça güç bir sınavdır. Genel olarak çok kötü bir el yazısı gördüğüm zaman bunun cesareti normalin altında bir soluğa ait olduğunu anlarım. Öteki yönden eğer mükemmel bir el yazısı görürsem bunun güçlüklerin üstesinden başarıyla gelmiş bir soluğa ait olduğunu bilirim. Sağ ellerini geliştiren solaklar sanat ya da zanaat yeteneklerine eğilimli olurlar. Ressamların arasında her iki eliyle eşit güzellikte resim yapabilen çok sayıda kişi olduğunu görürüz. Solak çocukların çoğunlukla sağdan sola doğru tersine ecelediklerinden ötürü epey öğrenme güçlüğü çektikleri yaygın olarak bilinmez. Bu hata onlara uygun bir biçimde anlatılırsa bunu düzeltebilirler. Dipnot, Dr. Alice Friedman tarafından derlenmiş ve solaklığın incelenmesi için soru kağıdı adlı bir makalede irdelenmiştir. Duyu organlarındaki kusurlar bir çocuğun başkalarının yaşamını paylaşma olanağını kısıtlar. Eğer vakayı akıllıca cesaret verme önlemleriyle karşılamazsak, bunlar bir yük gibi hissedilebilen birçok zorunlu davranış biçimleri ortaya çıkartırlar. Yetersiz görme yeteneği olan çocuklar dikkatle yürürler çünkü onlar hareket etmekteki tehlikenin bilincindedirler. Onlar için güç olduğundan görmekle daha ilgilidirler ve eğer iyi bir dengeleme yaparlarsa görsel tipler olurlar. Kötü işitme ve kötü hareket etme handikapları içinde uygun dengelemeler vardır. Örneğin Gustav Gretak çok miyoptu ve gözlük kullanmıyordu. Yeterince iyi göremediğinden onun dikkati çevresinin neye benzediğini hayal etmeye odaklanmıştı ve bir yazar olarak özgür hayal gücü onun büyük niteliğiydi. Goethe, Schiller, Milton ve başka birçok büyük şair ve ressamdan çoğunun gözleri iyi görmezdi. Tümüyle normal görme yeteneği olan bir çocuk dikkatini muhtemelen görme olgusuna yoğunlaştırmaz ve bu durumu olduğu gibi kabul eder. Ama görme bozukluklarını mutlaka yetenek, beceri ya da gerçekten toplumsal olarak yararlı bir yolla dengeleneceği hiçbir zaman varsayılmamalıdır. İyi bir dengeleme ancak cesaret ve uygun bir durumun olduğu yerde gerçekleşecektir. İster aynı duyu fonksiyonuna ya da işitme gibi başka bir duyuya ilişkin olsun, o zaman özel bir gelişmenin gerçekleşeceğine güvenebilirsiniz. Eğer durum elverişli değil ve cesaret eksikse, olumsuz bir dengeleme olacaktır. Örneğin çocuk hiçbir şeyi görmek istemeyecektir. Gözleri normal olanlardan bazıları bazen görsel güçlere bağlı olan ilgi alanları geliştirirler. Ama bir zamanlar görme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmış oldukları takdirde değil. Bir engelin bilinçliliği olmadan hiçbir zaman bir ilerleme yapılamaz. Başarı için cesaretli bir çabalamanın olduğu yerde caydırıcı gibi görünen şey bir yüreklendirici görevi yapar. Beethoven, Smetana, Dvorak ve öteki müzisyenlerin işitme güçlüklerine daha önce değinmiştim. Toplumumuz yalnızca sağ elli değil, aynı zamanda erkeksi bir toplumdur. Bu nedenle üstünlük için çabalama aşırı erkeksi bir tutum ortaya koyma eğilimindedir. Kant'ın da söylemiş olduğu gibi bazı büyük filozoflar bunu dile getirmişlerdir. Hiçbir erkek hiçbir zaman kadın olmayı istemez. Buna tümüyle katılmıyorum çünkü erkeklerin kadın olmayı istedikleri vakalara rastladım. Örneğin çarpık bacaklı bir adam bana çirkin bacaklarını örtmek için etek giyen bir kadın olmayı istediğini söylemişti. Ve okşanmak için kadın olmayı isteyen şımartılmış erkek çocuklar da vardır. Kadınların dünyadaki yerlerini erkeklerle eşit nitelikli olarak almalarına hiçbir zaman karşı çıkmam. Ama kızlarla erkek çocukların en erken yaşlardan itibaren kendileriyle ilgili toplumsal rollerine bağdaştırılmış olarak büyütülmelerinin daha iyi olduğunu gördüm. Bir kız bir erkek çocuğuna dönüşebileceğine inanıyorsa bunun nedeni kadının rolünün ona bir eşitlik görünüşü içinde sunulmamış olmasından ötürüdür. Kız sürekli bir aşağılık hissi olduğunu düşündüğü olasılığa karşı isyan eder. Freudcular bu gerçeği İdiş kompleksi olarak yorumlamışlardır. Çünkü kızların çoğunlukla erkeklik organlarının onlardan ameliyatla alındığı fantazisi vardır. Ama bu etki ve nedeni birbirine karıştırmaktır. Hemen hemen her kız kadın olmayı yeğlediğini söylediği zaman bile bazen bir erkek çocuğu olmayı ister. Çünkü erkeksi konum daha güvenli görünür. Kız her ikisinin avantajlarını ve dezavantajlarını tartmıştır. Görünüşe göre her derin gelinler için şarkılar derlemesinde bunların hepsinin hüzünlü şarkılar olduğu gerçeğine şaşmadan edemeyiz. Bunlar kızın evlilikte takdir edilmeyeceği ya da saygı görmeyeceğinden duyduğu kaygıyı anlatır. Kız genç kızlıkla kadınlık arasındaki bunalımda bekaretini yitirmekten sanki o gizli kişilik gücünü ya da saygınlığını yitiriyormuş gibi korkar. Kadınlarda kuşkucu tutum, aşk ve evlilikten kaçma arzusu, vajinismus, hamilelikten önceki utangaçlık ve ayrıca sapkınlıklar gibi tezahürlere neden olan işte bu duygudur. Ayrım 12'de geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Gustav Greitag, G-U-S-T-A-V, G-R-E-Y-T-A-G. Schiller, S-C-H-I-L-L-E-R, Goethe, G-O-E-T-H-E, Milton, M-I-L-T-O ne? Beethoven, B-E-E-T-H-O-V-E ne? Smetana, S-M-E-T-A-N-A, Dvorak, D-V-O-R-A-K, Heder, H-E-R-D-E-R.